Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 21. Ayrım. Bölüm 11. Eve, birim korosunun laflarını papağan gibi tekrarlayarak basın toplantısını atlattı. Kendi fikirlerini bastırmak zorunda kalmasının, içgüdülerine uygun hareket edememesinin sonucu olarak da eve gidene kadar yol boyunca içi içini kemirip durdu. Dallas, Peabody sonunda konuşmaya cesaret ettiğinde, neredeyse evin demir kapılarına gelmişlerdi. Bu şekilde Dallas onu arabadan atarsa çok uzun süre yürümek zorunda kalmayacaktı. ''Lütfen kafamı koparma, tamam mı? Sen yapman gerekeni yaptın.'' ''Benim yapmam gereken şey bu davayı soruşturmak ve kapatmak.'' ''Evet ama bazen topluma hizmet etmek konusu daha karmaşık olabiliyor. Bu gece oturup biraz hesap kitap yaparlarsa ya da çocukları ev ödevi yaparsa bilgisayarları beyinlerini pişirmeyecek diye daha rahat uyuyacak pek çok insan var. Bu da önemli. Sana ne düşündüğümü söyleyeyim.'' Eve hiç hız kesmeden demir kapılara doğru ilerliyordu. Yan koltukta oturan Peabody'nin kalbi boğazında atmaya başlamıştı. ''Bence insanlar her zaman her duyduklarına inanmamalı.'' ''Efendim, tam mı anlayabildiğimden emin değilim. Belki de parmağı düğmede olan adam, Bay Smith'in güzel karısı, küçük tatlı kızı ve küçük evcil hayvanlarıyla yaşadığı hayattan rahatsız olacak. Belki de Bay Smith'in porno sitelerinde gezinmesinin, mobilya sattığı zor bir iş gününden sonra bir striptiz kulübüne gitmesinin ya da arada sırada karısıyla zoner tüttürmesinin yanlış olduğuna karar verecek. Bay Smith bütün kurallara harfiyen uymuyor, tam yaşaması gerektiği gibi yaşamıyor. Örnek olarak Bay Smith'i de öldürelim ki onun gibi diğerleri de programı anlasın diyebilir. Ama bu adamlar bilinen suçluların peşine düşüyorlar. Bunda haklı olduklarını söylemiyorum Dallas. Kesinlikle onu söylemiyorum. Çünkü haklı değiller. Ancak okul çocuklarına uyuşturucu satanlar ve çocuk tacizcileriyle cumartesi gecesi kafasını dağıtmak için zoner içen birisi arasında büyük bir fark var. Ondan ona geçmek için büyük bir adım gerekiyor. Öyle mi gerçekten? Eve arabayı merdivenin önünde hızla durdurdu. Kanun Bay Smith'i görmüyor. Tıpkı diğerlerini olduğu gibi onu da cezalandırmadı. Diğerlerini de masumiyet bilmem nesi cezalandırdı ve birçok insan şöyle düşündü. Hey, bu hiç fena bir fikir değil. Polisler işini yapmadı. Çok güzel, gerekeni başka biri yaptı. Hiç kimse, Mary Ellen George beraat etmişti diye düşünmüyor. Belki de masumdu demiyor. Ama değildi, o yüzden. Hayır, değildi. Ama bir sonraki olabilir. Ya da ondan sonraki. Birinin paçayı kurtarışını görüp izlemek kolay değil. Fakat masum birinin içeride kalışını izlemekten çok daha kolay. Bu insanlar kimin suçlu, kimin masum olduğuna karar veriyor. Hangi kıstas, hangi sisteme göre, hangi otoriteyle? Kendilerine göre. Takılıyorlar sadece Peabody ve halkın görüşleri de onlarla birlikte takılıyor. Bakalım olay kendi evlerine, kendi yaşamlarına girdiğinde halk ne kadar mutlu olacak? Sence öyle olur mu? Elbette olacak. Biz onları durdurmazsak elbette olacak. Olacak çünkü bu adamların bir misyonu var ve misyonu olan bir adamdan daha tehlikelisi yoktur. Bunu en iyi ben bilirim diye düşündü Eve. Arabanın kapısını çarparken, rozetini taktığı günden beri onun da bir misyonu vardı. İçeri girdiğinde Somerset'i girişte görmekten hiç rahatsız olmadığı ender anlardan birini yaşadı. Teğmen, bu gece misafirlerinizden kaçının yatıya kalacağını bilmek istiyorum. Onlar misafir değil, polis ve bir çocuk. Sen çık Peabody, benim burada yapmam gereken bir iş var. Evet efendim. Konunun Somerset'le her zamanki laf sokma savaşı ile ilgili bir şeyler olduğunu düşünen Peabody, McNab'i kontrol etmek için yukarı çıktı. ''Bana McNab'in durumunu söyle ve bizim dilimizde konuş.'' dedi. ''Değişiklik yok. Bu yeterli değil. Bir şeyler yapıyor olman gerekmiyor mu senin?'' ''Sinirler ve kaslar uyaranlara tepki vermiyor. Belki de onu hastanede bırakmalıydık.'' Eve geniş holde volta atmaya başladı. Belki de onu buraya getirmemeliydik. İşin aslı ilk 24 saat içinde hastanede de burada yapılacağından fazla bir şey yoktu. 24 saati geçtik işte, dedi Eve hızla. Geçti, geri gelmesi gerekiyordu. Eve kendini tuttu, geriledi ve Somerset'in sıska soluk suratını inceledi. Şansı ne ve sakın lafı dolandırma, hislerini ve hareket yeteneğini kazanma şansı ne? Artık saat saat düşüyor, hızla. Somerset, Eve'in gözlerini kapayarak arkasını dönmesini izledi. Ancak dönmeden önce Somerset o gözlerdeki yoğun acıyı görmüştü. Teğmen, McNab genç ve sağlıklı bir adam. Bunlar onun lehine, şu anda çalışmasına izin verilmesi de zihnini aktif tutabilmesine ve içinde bulunduğu zor durumla baş etmesine yardımcı oluyor. Bunlar da çok önemli. Onu malulen emekli edecekler ya da ofis işi için bir kabine tıkacaklar. Öyle olduğunda bir daha asla polis gibi hissedemeyecek kendini. Çocuk zıplayarak, salınarak yürürdü, dedi Eve sessizce. Şimdi o lanet sandalyeye mahkum. Lanet olsun. İsviçre'deki klinik konusunda ayarlamalar yapıldı. Sanırım Rourke bahsetmiştir. Eve tekrar ona dönüp yüzüne bakana kadar bekledi. En erken önümüzdeki hafta onu kabul edebileceklerini bildirdiler. Sinir uçlarını tekrar canlandırmak konusunda etkileyici başarı oranları var. Ama düzenli bir tedavi, başarı oranları ne? McNab benzeri vakalarda tam iyileşme oranı %72. 72. Hala kendiliğinden iyileşme şansı var. Bir saat sonra, bir gün sonra. Ama çok düşük bir şans. Öyle, üzgünüm. Evet, ben de. Eve merdivenlerden çıkmaya başladı. Teğmen, McNab korkuyor. Korkmuyormuş gibi davranmaya çalışıyor ama şu anda çok korkmuş bir genç adam. Sana kurşun sıkmışlardı diye mırıldandı Eve. Etinden geçip kemiğine saplanan küçük çelik parçalarıydı. Onu düşününce belki bu biraz daha kolay. Yukarı çıkıp ofisine girdiğinde ekibin bir molada olduğunu gördü. Hepsi bir tarafa yayılmış, tercihlerine göre değişen içeceklerini yudumluyorlardı. Jamie bir taraftan Galaha'da Utah büyüklüğünde sandviçinden parçalar veriyordu. Peabody, McNab'in tekerlekli sandalyesinin koluna tünemiş, ona basın toplantısının detaylarını anlatıyordu. ''Evet, çok rahat ve sıcak bir ortammış burası. Keyifler nasıl?'' diye seslendi Eve. ''Eminim teröristler şu anda korku içinde titriyorlardır.'' ''Beyin hücrelerini ve kaslarını her birkaç saatte bir dinlendirmelisin.'' dedi Feeney. Eve, Rourke'un ayaklarına takılarak tökezledi. O ayaklara doğru bir tekme savurmadığı için kendini şanslı sayması gerektiğini düşündü. Doğruca masasına gitti, oturdu. ''Belki o hücreler ve kaslar dinlenirken birisi bir dakikasını bana ayırıp güncelleme raporu verebilir.'' ''Öğlen yemeğini yine kaçırdın değil mi?'' dedi Rourke sakin bir şekilde. ''Evet, yiyemedim. Belki kendini kendi yatak çarşaflarıyla asan kadınla, seri cinayetlerin pis küçük detaylarıyla, bazıları ölenlerden daha çok medya imajlarıyla ilgilenen şehir yöneticileriyle yaptığım küçük can sıkıcı toplantıyla, morgda geçirilen saatlerle ve medya akbabalarına anlatmam emredilen şeyleri tekrarlamakla geçirdiğim bir buçuk saatte ilgisi olabilir.'' Eve dişlerini sıkarak öyle bir gülümsedi ki Jamie sandalyesinde küçülüp yok olmak istedi. ''Ya senin günün nasıl geçti hayatım?'' Rourke ayağa kalktı. Jamie ve kedinin henüz bitiremediği sandviçi alarak önüne koydu. ''Ye.'' Eve tabağı kenara itti. ''Rapor.'' ''Pekala. Kan dökülmesine hiç gerek yok.'' Feeney başını salladı. Bu ikisine baktığında toslaşmaya hazırlanan iki koçtan başka bir şey görmüyordu. ''Bazı ilerlemeler kaydettik ki şu anda molada olmamızın sebebi de bu. Virüsü kısmen filtreleyen bir kalkan yarattık. Sanırım Cogburn'un bilgisayar ünitesini kısmen izole ettik. Bilgisayar şu anda bir analiz yapıyor. Analiz sonuçlarını aldığımızda programın geri kalanını virüslü bir bilgisayarın içine girmeden uygulamaya başlayabiliriz. Ne kadar sürer? Onu söyleyemem. Daha önce hiç böyle bir program görmedim. Kodlanmış, kilitlenmiş, aksamaya bağışık. Lanet bilgisayar kendini yok etmeden önce ulaşabildiğimiz ufak tefek parçalar üzerinde çalışıyoruz. Bilgisayar gitti mi? Bebek kendi kendini kızarttı diye araya atıldı Jamie. Sadece programı bozmakla kalmadı. Makineyi komple bitirdi. Cazır cuzur pişirdi. Sağlam veriler alabildik. Rourke'un bir dakikası, hatta 45 saniyesi daha olsaydı bir simülasyon tamamlanmak üzereydi ama... Jamie devam edemedi çünkü Eve ayağa kalkıyordu. Çok yavaş bir hareketle. Ve hareketlerindeki bir şey Jamie'ye bir yılanın dişlerini çıkarıp saldırıya geçmeden önce kıvrılarak yükselmesini hatırlatmıştı. Sen Cockburn'un bilgisayarını mı kullandın? Evet. Deney aşamasında olan ve sonuçta dağılan bir filtre programı kullanarak o virüsü bilgisayarda mı çalıştın? Üstelik dava yetkilisinden doğrudan ona ya da izin almadan böyle bir şey yaptın. Dallas, Finney ayağa kalktı. Eve ona öldürücü bir bakış attığında bile vazgeçmemesi, Finney'in yaylım ateşi altında bile cesur olabildiğinin kanıtı gibiydi. Bu soruşturmanın elektronik kısmı benim yetki alanımda, laboratuvar çalışmaları benim elimin altında. Ve bu davada da senin elin benimkinin altında. Bu adımdan haberdar edilmem gerekiyordu. Bunu sen de biliyorsun. Bu bana düşen bir karardı. Öyle mi? Eve başını Rourke'a çevirdi. Dışarı. Kimse dışarı çıkması söylenenin Rourke olduğunu düşünmedi. Topluca çıkarken daha çok kaçıyor gibiydiler. Kapıdan çıkarken Finney, Jamie'nin kafasına hızlı bir tokat patlattı. Ne? Jamie suratını asarak başını ovaladı. Ben ne yaptım ki? Ne olduğunu göstereceğim sana diye mırıldandı Finney ve kapıyı kapadı. Eve masayı aralarında tutmaya devam ediyordu. Aralarındaki sembolik engel olmadan neler yapabileceğinden emin değildi. Evrenin yarısını idare ediyor olabilirsin ama benim soruşturmamı, benim operasyonlarımı ya da benim ekibimi idare edemezsin. Öyle bir arzum da yok Teğmen. Rourke'un sesi de en az Eve'inki kadar soğuk ve sertti. Aklından ne geçiyordu ha? Ne yaptığını düşünüyordun? Kendini ne olduğu belli olmayan bir virüse maruz bırakarak ne kadar büyük bir aletin olduğunu mu kanıtlayacaktın? Rourke'un gözleri öfkeyle parladı fakat kendine hakim oldu. Çok zor bir gün geçirdin. O yüzden söylediğin şeyi duymazdan geleceğim. Filtrenin test edilmesi gerekiyordu. Programda virüsü izole etti ve şu anda onu analiz etmeye çalışıyoruz. Simülasyonlarla, bilgisayar işlemleriyle ya da... Sen elektronikçi değilsin diye sözünü kesti Rourke. Bu davada yetkili sen olabilirsin ama laboratuvarda olup bitenler senin anlayabileceğin şeyler değil. Bana neyi anlayıp anlayamayacağımı söylemeye kalkma. Söylüyorum. Sana bir saat boyunca teknik gereklilikleri, neyi neden yaptığımızı açıklayabilirim. Fakat yarısını bile anlayamazsın. Bu senin değil, benim alanım. Sakın o sivillik silahını kullanmaya kalkma. Bu konuda olmaz Teğmen. Benden yardım istedin ve ben de bu işin içindeyim, takımdayım. Seni takımdan çıkarabilirim. Aa, kesinlikle çıkarabilirsin. Rourke başını salladı, sonra masanın üzerinden uzanarak Eve'in gömleğini yakaladı ve onu kendine doğru çekti. Ama çıkarmayacaksın. Çıkaramazsın. Çünkü ölenler senin için kendi gururundan bile daha önemli. Çıkarabilirim. Çünkü senden daha önemli değiller. Lanet olsun. Rourke'un gömleği kavrayan eli çözüldü. Gerileyerek ellerini ceplerine soktu. Bu çok belden aşağı oldu. Kendini o şekilde riske etmeye hakkın yoktu. Bana söylemedin bile. Benim arkamdan iş çevirdin ve bu beni çok kızdırıyor. Hayatın üzerine kumar oynadın ve ben bunu kabul edemiyorum. Gerekliydi. Tanrı aşkına Eve, kumar filan oynamadım. Körlemesine bir adım atmadım. Aptal değilim ben. Rourke ne olur ne olmaz diye masanın altına koyduğu silahı düşündü. İşe koyulmadan önce okşadığı küçük gri düğmeyi anımsadı. Hayır, aptal değildi ama biraz öyle hissetmişti. Laboratuvarda o adımın atılması gerektiğine inanan, uygun gören 4 elektronikçi vardı diye devam etti. Sürekli gözlem altındaydım, hayati verilerim ve nörolojik fonksiyonlarım da gözlem altındaydı ve sadece 10 dakika kullandım. Filtre patlamış. Evet patladı. 8. dakikada tamamen gitti. Jamie'nin kayda değer olduklarını düşündüğüm bazı fikirleri var. Kalkan olmadan ne kadar maruz kaldın? 4 dakikadan az, 3 dakika gibi aslında. Hiçbir yan etki yok, diye ekledi. Sadece hafif bir baş ağrısı. Rourke bunu söylerken öyle bir sırıttı ki, Eve üzerine atlayıp onu boğmak istedi. Hiç komik değil. Biliyorum ama biraz komikti. Tamam, özür dilerim. Sağlık verilerim tamamen normal ve enfeksiyonun kısmi de olsa bazı verilerini elde ettik. Elle kullanmayı gerektiriyordu Eve. Bir bilgisayarın içini bilen, iyi bir programcının kullandığı hileleri ve engellemeleri anlayabilecek bir elektronikçinin kullanması gerekiyordu. Eğer ben yapmasaydım Feeney yapacaktı. Bunun beni daha mı iyi hissettirmesi gerekiyor şimdi? Ayrıca nasıl oldu da yapmadı diye sordu Eve. Öylece bilgisayarı kullanmana izin vermez. Mantıklı bir şekilde konuşup karar verdik ve yazı tura attık. Siz ne? Eve devam edemedi. Ellerini kaldırıp yüzünü ovaladı. Bugün birisi bana düşünce ve hareket biçimimin bir erkeğinkini andırdığını söyledi. Tanrım ne saçma bir yorummuş. Ellerini iki yana indirdi. Elektronik laboratuvarı benim anladığım bir şey olsun ya da olmasın yine de benim yetkim altında. Ekibimdeki üyelerden herhangi birini riske edecek bir adım atılmadan önce bana danışılmasını ve konu hakkında bilgilendirilmeyi bekliyorum ve öyle yapılmasında kararlıyım. Pekala, anlaşıldı. Haklısın, dedi Rourke biraz bekledikten sonra. Bilgilendirilmen gerekiyordu. Orada dengeyi sağlamak konusunda biraz zorlandım. Senin onayını almayı atladığım için özür dilerim. Kabul edildi. Bugün özür dileme kotamı çoktan doldurduğum halde bir tane daha ekleyeceğim. Aletini tartışmaya alet ettiğim için özür dilerim. Kabul edildi. Bir şey sormam gerek. Evet. Eve midesinde bir düğüm hissediyordu ama konuşacaktı. Soruyu soracaktı. Eğer bu insanların yaptıkları şeyde haklı olduklarını düşünüyorsan, eğer hedeftekilerin başlarına gelenleri hak ettiğini düşünüyorsan, neden o bilgisayarı kullanmak gibi bir risk aldın? Tek amacımın onları durdurmak olduğunu bile bile neden kendini riske ettin? Tanrı aşkına Eve, lanet bir satranç tahtası gibisin. Sadece siyah ve beyaz. Eve, onun gözlerindeki öfkeyi görebiliyordu. Her an patlamaya hazır bir balon gibi büyüyordu. Hiç de saçma bir soru olduğunu düşünmüyorum. Elbette düşünmezsin. Neden bunun gerçekten yapılması gereken bir şey olduğuna inanayım ki, değil mi? Fitzhugh gibi bir adamın ölümü karşısında sempati ya da acıma gibi bir hissim yoksa, hatta çok mutlu oluyorsam birden teröristlerin tarafındayım, değil mi? Tam olarak öyle bir şey kastetmedim. Yani belki istemeden kastetmiş olabilirim. Sence o zavallı çocuğa, Holloway'e olan şey konusunda en ufak bir mazeret bulabilir miyim? Hayır. Eve başının biraz döndüğünü hissetti. Ama diğerleri? Belki altındaki felsefeye inanıyorum sadece. Kötülüğün, gerçek kötülüğün mümkün olan her yolla ortadan kaldırılması gerektiğine. Ama kan dökmede masum bir yön olduğuna inanacak kadar saf ya da aptal değilim. Ya da o felsefenin genelde kanunlar, mahkemeler ve insanlık olmadan gerçekleştirilebileceğine. Genelde derken? Onu kaçırmaman mümkün değildi, değil mi? Rourke güldü. Sadece bu konuda tamamen aynı şekilde düşünmüyoruz Eve. Biliyorum ve sanırım bunun beni rahatsız etmemesi gerekiyor. Ancak ediyor Rourke. Lanet olsun ediyor işte. Bunu görebiliyorum. Senin için bile olmadığım biri gibi davranamam Eve. Öyle bir şey istemiyorum. Bu şey benim elimi kolumu bağladı, kafamı karıştırdı. Nedeni Fitzhugh ya da George gibi adamlar için benim de sempati hissedememem olabilir. Hissedemiyorum ama aynı zamanda çok da öfkeleniyorum. Birilerinin arkasına yaslanıp onları öldürecek bir düğmeye basması, sonra da kendine savaşçı demesi karşısında öfkeleniyorum. Hakarete uğramış gibi hissediyorum. Haksız olduğunu söylemiyorum. Haksız olduğuna inanmıyorum da. Ama benim ahlak anlayışım diyelim, seninkinden biraz daha esnek. Yine de öylesine ihtiyacın olduğunu gördüğüm için daha net bir ifadeyle bu grubun amaçlarına, araçlarına ya da gündemine katılmıyorum. Kötülüğün karşısına dikildiğinde bunu yüz yüze, bilek bileğe yaparsın. Tıpkı senin gibi diye içinden geçirdi Rourke ve benim gibi. Ve mesajını halka adeta yeni bir spor araba reklamı yapıyormuş gibi sunmaya kalkmazsın. O sandviçi ye artık, olur mu? Belki de bu konuda düşündüğüm kadar farklı düşünmüyoruz. Eve biraz daha kendine geldiğini hissederek sandviçe uzandı ve bir ısırık aldı. Tanrım, içinde ne var bunun? Her şey sanırım. Çocuk sanki yiyecekler yasaklanmak üzere ve bulduğu her şeyi midesine tıkmak zorundaymış gibi yiyor. Eve bir ısırık daha aldı. Çok güzel aslında. Sanırım biftek ve mısır da var. Ve galiba çikolata. Hiç şaşırmam. Pekala, aramızda her şey yolunda mı şimdi? Evet, yani olabileceği kadar işte. Bu konuyu kapatmadan önce bu öğlen yaptığım şeyi yapmamın bir nedenini daha söyleyeceğim. Gösteriş yapmayı sevmen diyebilir miyiz? Evet, o da var ama söyleyeceğim o değildi. Yaptım çünkü hissettiğim ya da inandığım şeyler ne olursa olsun ben sana inanıyorum Eve. Şimdi onun üzerine biraz da kahve iç ve hazır olduğunda sana elimizdekileri gösterelim. 21. ayrımın sonu, sayfa 189. Devamı 22. ayrımda.